Merhaba, Silikon Vadisi'nin devlerinden Andreessen Horowitz, yani kısaca A16Z, medya tarafında çok ilginç bir adım atıyor. Bayağı bildiğimiz geleneksel medyayı falan bir kenara bırakıp kendi podcast ağlarını kuruyorlar. Peki ama neden? Yani bu ilginç bir soru. Şimdi bu konuya biraz daha yakından bakalım istiyorum. Yani bir girişim sermayesi devi, koskoca A16Z neden kendi medya işine hem de özellikle podcastlere bu kadar yatırım yapar? Elimizde şirketin kendi duyuruları var, bazı analizler, sektör raporları falan. Amacımız da şu, bu hamlenin sadece A16Z için değil, genel olarak teknoloji ve medya anlatıları, hatta sizin bilgiye ulaşımınız açısından ne anlama geldiğini beraberce anlamaya çalışmak. İsterseniz şu maaş teklifinden başlayalım. Yıllık 424 bin dolara varan bir maaşla birini arıyorlar. Görev tanımı da ilginç. Bağımsız ama stratejik olarak uyumlu podcastler kuracak ve yönetecek biri. Yani bu rakam bile tek başına hani sıradan bir içerik projesi olmadığının göstergesi gibi değil mi? Stratejik olarak ne demek bu?
Evet, evet. Bu rakam gerçekten dikkat çekici ve kesinlikle sıradan bir iş ilanı değil bu. Bence bu teknoloji hakkındaki anlatıyı yani hikayeyi doğrudan kendileri şekillendirme arzusunun çok net bir işareti. Ana akım medyayı belki de aradan çıkarma isteği. Şunu da eklemek lazım, bu sadece A16Z'nin yaptığı bir şey değil. Yani Kleiner Perkins gibi, IVP gibi başka büyük oyuncular da var. Onlar da kendi içeriklerini, platformlarını güçlendiriyorlar.
Peki amaç ne tam olarak?
Temelde sanırım 3 ana hedef var gibi görünüyor. Birincisi, rakiplerden farklılaşmak, kendi seslerini oluşturmak. İkincisi, portföylerindeki şirketleri tanıtmak, parlatmak. Üçüncüsü de, ki bu da önemli, teknolojiye yönelik olumsuz, eleştirel yorumlara karşı bir tür denge oluşturmak. Kendi perspektiflerini sunmak. Yani bir bakıma kendi gerçeklerini inşa ediyorlar diyebiliriz.
Anladım. Peki neden ille de podcast? Yani bu kadar farklı içerik türü varken neden podcast bu kadar öne çıkıyor?
Kaynaklarda birkaç ilginç nokta var. İlki biraz şaşırtıcı geldi bana açıkçası. YouTube faktörü. Edison Research'ün bir araştırması varmış. Ona göre YouTube artık en popüler podcast platformu haline gelmiş. Yani podcast dediğimiz şey aslında giderek daha çok video formatında tüketiliyor, öyle mi?
Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bu görsel boyut artık çok kritik. Podcast dinlerken bile insanlar ekranda bir şeyler görmek istiyor. Ama ikinci bir neden daha var, belki daha da stratejik. Yapay zeka çağı. MacRack diye bir kuruluşun araştırması var. Çok ilginç bir veri sunuyor. Diyor ki, yapay zeka destekli aramalarda, hani şu yeni nesil arama motorları var ya, Perplexity gibi, işte onlarda kaynak olarak gösterilen içeriklerin yaklaşık %9'u markaların kendi ürettiği içeriklerden, kendi kanallarından geliyormuş.
Oo, bu çok önemli bir oran. %9. Evet, hiç de az değil. Yani kendi podcast ağınız, kendi içerikleriniz olması demek, yapay zeka çağında görünür olmak, bulunabilir olmak, hatta referans gösterilmek için hayati önem taşıyor demek. Kendi sözünüzün yankılanmasını sağlıyorsunuz bir nevi.
Aslında A16Z bu alanda tamamen yeni sayılmaz. Biliyorsunuz 2014'ten beri devam eden oldukça başarılı bir podcastleri var. The A16Z Podcast. Hatta daha yeni Turpentine Podcast ağının kurucusu Eric Thornberg'i de ortak olarak bünyelerine kattılar. Ama bir yandan da geçmişte Future adında bir yayın denemeleri olmuştu. O pek yürümemişti sanırım. Bu geçmiş deneyimler ışığında şimdi podcast'e bu kadar yüklenmeleri ne anlama geliyor?
Bence bu podcast formatına olan inançlarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani evet, Future denemesi belki başarısız oldu ama podcast'ten vazgeçmemişler. Tam tersi. Hatta firmanın eski bir medya stratejistinin bir sözü var. Diyor ki, podcast nüansları metinden daha iyi aktaran samimi bir ortam. Yani yazının o biraz mesafeli duruşuna karşı sesin getirdiği bir yakınlık, bir derinlik var. Başarısız bir denemeden sonra bile bu alana bu kadar büyük yatırım yapmaları, bu da gösteriyor ki podcast ve onunla bağlantılı video içerikleri uzun vadeli stratejilerinin tam merkezinde. Bu geçici bir heves değil yani, bayağı bilinçli bir rota değişikliği.
Peki, tüm bu gelişmelerin sizin için yani bizi dinleyen, teknoloji dünyasını takip eden, bilgiye ulaşmaya çalışan biri için pratik anlamı ne olabilir? Ne ifade ediyor bu durum?
İşte burası önemli. Bu durum aslında daha büyük bir eğilimin parçası. Güçlü kurumlar, şirketler, vakıflar artık kendi medya organlarını kuruyorlar. Kendi hikayelerini kendileri anlatıyorlar. Sizin için bunun pratik anlamı şu olabilir, özellikle teknoloji gibi karmaşık ve uzmanlık gerektiren alanlarda, bilgiye ulaşırken o bilginin kaynağını belki de eskisinden daha fazla sorgulamanız gerekecek. Çünkü doğrudan şirketin kendisinden gelen, haliyle biraz daha cilalanmış, belirli bir ajandayla sunulmuş içeriklerle daha sık karşılaşacaksınız muhtemelen.
Yani bu bilgiyi kim veriyor, neden veriyor sorusu daha da kritik hale geliyor diyebiliriz.
Aynen öyle. Tam olarak bu. Teknoloji haberlerini okurken, dinlerken kimin sesiyle duyduğunuza daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Şirketlerin kendi parlattığı başarı hikayeleriyle daha bağımsız, belki daha eleştirel analizleri ayırt etme becerisi çok daha önemli olacak. Bilginin kaynağını, motivasyonunu değerlendirme yeteneği. Bu her zamankinden daha değerli hale geliyor.
O zaman şöyle bir toparlayalım. A16Z'nin kendi podcast ağını kurma hamlesi, basit bir içerik üretme çabasının ötesinde anlatıyı kontrol etme isteği var, YouTube üzerinden videonun gücünü kullanma hedefi var, bir de tabii yapay zeka aramalarında öne çıkma gibi çok katmanlı stratejik hedefler söz konusu. Teknoloji devlerinin sadece ürün değil, aynı zamanda anlam üreten merkezlere dönüşme çabasının bir yansıması gibi sanki bu.
Çok doğru bir özet, kesinlikle. Bu hamle, teknoloji ve medya arasındaki o hassas güç dengelerinin nasıl değiştiğine dair önemli bir işaret fişeği.
O halde dinleyicilerimiz için şu düşünceyle bitirelim. Güçlü kurumlar kendi medya evrenlerini böyle inşa ederken, bu durum genel olarak fikirler pazarını nasıl yeniden şekillendiriyor acaba? Ve daha da önemlisi sizin, yani hepimizin bu yeni medya düzeninde filtrelenmiş bilgilerle ham gerçekleri ayırt edebilmek için hangi eleştirel dinleme, okuma ve hatta izleme kaslarınızı geliştirmeniz gerekecek? Belki de üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru bu.